Ayrım 4. Sözü fazla uzatmadan bilinç dışınıza giriyoruz. Az sonra bilinç dışınıza doğru bir kazı yapmaya başlayacağız. Aşağıdaki alıştırmadan özel bir anlam çıkarmaya çalışmayın. Alıştırmanın tek amacı zihninizi rahatlatmak ve sizi izlenimlere açık bir hale getirmek. Alıştırma 3. Isınma. Kayıt cihazınızı ya da not defterinizi önünüze koyun. Bir dakika boyunca duyularınızı serbest bırakın. Derin bir nefes alın. Nefes alıp verişinize konsantre olun ve duyularınızı olabildiğince açık bırakın. Bu kelimeleri okurken duyularınızın dilediğince gezinmesine izin verin. Sonra dikkatinizi bir duyunuza yöneltin. Bunu birkaç dakika boyunca sürdürün. Bütün izlenimlerinizi kayıt cihazınıza kaydedin. Daha sonra alıştırma defterinize yazın. Alıştırma 3 başlığını atmayı unutmayın. Artık odaklandığınıza göre dikkatle aşağıdaki alıştırmayı yapın. Amacı hakkında şimdilik bilgi vermiyorum. Sadece yapın. Alıştırma 4. 6. Duyu ve çağrışımlar. Kayıt cihazınızı ya da defterinizi alın. Bir dakika boyunca duyularınızı serbest bırakın. Sonra dikkatinizi bu duyuların algıladıklarından uzaklaştırmaya çalışın. Ne algıladığınızdan emin olmadığınız bir an yaratmak için aklınıza ne geliyorsa onu yapın. Hızlı ve derin nefesler alın, gerilin, hatta çığlık atın ya da deliler gibi hoplayıp zıplayın. Hazır olduğunuzda oturun ve aşağıdaki tetik soruları cevaplayın. Bu Rorschach'ın mürekkep lekesi testine benzeyen bir alıştırmadır. Aklınıza ilk gelen şeyi söyleyin ama soruyla ilgili olsun. Diyelim ki soruda bir tek renk söylemeniz isteniyor ve aklınıza ilk gelen şey bir tat. O zaman bir renk gelene kadar bekleyin. Her soru üzerinde sadece birkaç saniye düşünün. Eğer hiçbir çağrışım gelmezse uydurun. İşte tetik sorular. Bir erkek adı. Bir kadın adı. Bir hayvan veya hayvana verdiğiniz ad, bir nehir adı, bir yer adı, bir zaman birimi, bir yiyecek, bir renk, bir silah, bir tedavi ya da şifalı bir şey, bir dilek, bir korku, bir anı. Eğer tutukluk hissederseniz ya da bir soru üzerinde uzun uzun düşünmeye başlarsanız soruları birkaç kez yanıtlayın. Tüm yanıtlarınızı kaydedin ve alıştırma 4 başlığı altında defterinize yazın. Bir başka alıştırmadan da bu yanıtlara geri döneceğiz. Bütün bunların anlamı ne? Birkaç bölüm sonra size bu alıştırmanın amacını açıklayacağım. Sakın şimdi ileriki sayfalara bakmayın, sabırlı olun. Yanıtlarınıza karşılaştırabilmeniz için öğrencilerimden birinin yanıtlarını da veriyorum. Bir erkek adı Zeç. Bir kadın adı Jane. Bir hayvan veya o hayvana verdiğiniz bir at, bir eşek veya Rose. Bir nehir adı Danube. Bir yer adı Boston. Bir zaman birimi bir yıl. Bir yiyecek baharat. Bir renk sarı. Bir silah el. Bir tedavi ya da şifalı bir şey güçlü olmak için ıspanak. Bir dilek pırlanta. Bir korku başarısızlık. Bir anı, sallanan bir beşik ve bir ninni. Neler hissettiniz? Size anlamsız gelen bu alıştırmayı yaptığınız için rahatsız olmuş olabilirsiniz. Ama bilinç dışınız kendisinden ne istendiğini gayet iyi anladı. Bu 13 soruyu çağrışıma açık oldukları için özellikle seçtim. Daha önce de belirttiğim gibi bu alıştırmaya daha sonra yeniden döneceğiz. Ancak önce soru sormanın ne demek olduğunu inceleyeceğiz. 6. duyu iş başında. Gerçek bir hikaye. 20'li yaşlarımda iş adamlarından, bilim adamlarından ve 6. duyuları geliştirilmiş arkadaşlarımdan oluşan bir topluluk karşısında bir konuşma yapmak için davet edilmiştim. O gün 6. duyumun gündelik yaşamda kullanışıyla ilgili son derece etkileyici bazı deneyimlerimizi ve bazı hikayeleri birbirimize anlattık. İçlerinde en etkileyicisi şuydu. Yıllar önce 6. duyularını geliştirmiş bir grup gönüllüden Stanford'da bir deneye katılmaları ve bir iş adamı için gümüş fiyatlarını tahmin etmeleri istenmiş. Ancak bu iş adamının kimliği onlara açıklanmamış. Bilimsel bir kontrol noktası oluşturmak amacıyla fiyatların yükselmesi, düşmesi ve sabit kalması anlamına gelen bir takım görüntüler içeren basit bir bilgisayar programı hazırlanmış. Gönüllerden fiyat tahmininde bulunmak üzere bunun tarafsızlıklarını etkileyeceği düşünülerek bilgisayardaki görüntülerden hangisinin o günkü gümüş fiyatını gösterdiğini tahmin etmeleri istenmiş. Her gün bilgisayar değişik görüntüler veriyor, gönüllüler de her gün gümüş fiyatlarındaki hareketi gösteren bir görüntüyü seçiyorlarmış. Oldukça uzun bir süre boyunca bu grup gümüş fiyatlarındaki hareketi doğru olarak tahmin etmiş. Sonra bu iş adamı hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir piyasa üzerine bu kadar doğru tahmin yürüten bir grupla tanışmak istemiş. Gönüllüler de bu isteği kabul etmişler. Daha ilk görüşte birbirlerinden hiç hoşlanmamışlar. Ertesi gün gönüllüler tahmin işine geri dönmüşler ve ilk defa hepsi birden yanlış tahminlerde bulunmuş. Bu karmaşa haftalarca sürmüş. İstatistikçiler de bu olan biteni matematiksel olarak imkansız olduğunu beyan etmişler. İş adamıyla tanışıp ondan hiç hoşlanmayan bu gruptakilerin bilinçaltları adama doğru yanıtlar vererek yardımcı olmaktan vazgeçmiş. Bu tanışmadan önce adamın gümüş piyasasını avucunda tutmasını sağlamışlar. Danıştıktan sonra ise adam milyarlarca dolar zarar etmiş. Soru sorma sanatı. Dileklerinizi dikkatli seçin. Gerçekleşebilirler. Bir başka deyişle altıncı duyunuza ne sorduğunuza dikkat edin. Çünkü yanıtlarını kesinlikle alacaksınız. Bilgisayarla çalışmanın kötü yanlarından biri de onun sadece verdiğiniz komuta göre çalışmasıdır. Bir bilgisayar hata yapıyorsa bunun nedeni ona yanlış komutlar vermiş olmanızdır. Altıncı duyunuz da bir anlamda böyle işler. Tam olarak ne sorduysanız onu yanıtlar, doğru yanıt istiyorsanız mutlaka doğru soruyu sormalısınız. Tüm kitap boyunca dördüncü bölümde sorduğunuz soruları yanıtlayacağınıza göre sorularınızın doğru hazırlandığına emin olmalısınız. Tarihten bir örnek. Belki de tarihte en yanlış dile getirilmiş soru eski Yunan'da sorulmuş. Düşman ülkeyi fethetmeye hazırlanan güçlü bir kral, Delfi tapınağındaki kahine büyük bir zafer kazanıp kazanılmayacağını sormuş. Kahin olumlu yanıt vermiş. Kahin haklı çıkmış. Gerçekten de büyük bir zafer kazanılmış. Ne var ki bu zaferi kazanan düşman ülkenin kralıymış. Eğer kahine danışan kral soru sorma sanatını hakkında sizin şu anda bildiklerinizi bilseydi şöyle bir soru sorardı. Yarın düşman ülkenin topraklarını başarıyla fethedebilecek miyim? Hatta daha da iyisi yarın düşman ülkenin topraklarını başarıyla ve kabul edilebilir bir bedel ödeyerek fethedebilecek miyim? Günümüze dönelim. O talihsiz kralın başına geldiği gibi biz de kolaylıkla yanlış bir soru sorabiliriz. Basit bir örnek verelim. Diyelim ki şakacılığınız tuttu ve altıncı duyunuza yarın yağmur yağacak mı gibi bir soru sordunuz. Yanıt evet olacaktır. Yarın mutlaka yağmur yağacak. Dünyanın herhangi bir yerinde. Altıncı duyu iş başında. Yaşanmış bir olay. Arkadaşımın kullandığı bir arabanın ön koltuğunda yolculuk ediyorum. Roma'dan Floransa'ya ticari bir fuarı ziyaret etmeye gidiyorduk. İtalya'dayken ben de İtalyanlara uyup emniyet kemerimi takmıyordum. Bu yüzden hızlanan yağmur damlalarının arasına tavanına düşerken çıkardığı sesleri dinleyerek uyuyakaldığımda emniyet kemerim takılı değildi. Birden annemin çığlığını duydum ve uyandım. Hemen emniyet kemerini tak. Uyku sersemi bir halde olmama rağmen uzanıp emniyet kemerimi taktım. Bir saniye sonra da müthiş bir çarpmanın şiddetiyle bayıldım. Önümüzdeki kamyon ani bir fren yapmıştı ve yollar yağmurdan kayganlaştığı için arkadaşım zamanında fren yapmasına rağmen araba durmamıştı. Kamyonun şoförü beni arabadan çıkardı. Şok içindeydim. Ölen ya da yaralanan var mı diye sordum ama yanıtını hatırlamıyorum. Bundan sonrasına dair anımsayabildiğim ilk şey kasabanın hastanesinde sedye ile acil servise taşınmamdı. Etrafımda İtalyanca konuşuluyordu. Her nasılsa o haldeyken bile tansiyonumun normalden düşük olduğunu ve iç kanamam olduğunu sanmadığını söylemeyi başardım. Herhangi bir operasyon yapmadan önce bir süre beklemelerini rica ettim. Tanrı'ya şükür beni dinlediler. Kimse ağır yaralanmamıştı. Sürücü direksiyon sayesinde ön camdan fırlamamıştı. Sadece birkaç kaburgası kırılmıştı. Bende ise hemen hemen hiçbir şey yoktu. Ama emniyet kemerimi takmamış olsaydım eminim çok daha kötü şeyler olabilirdi. Küçük bir kasabadaydık ve insanlar hurdaya dönen arabayı ve o arabadan sağ çıkanları görmeye geliyorlardı. Taburcu olup arabanın halini görene kadar bu bana oldukça komik gelmişti. Arabanın ön kısmı akordeon gibi ezilmiş, üstü ve arkası kabuk gibi kıvrılıp yamulmuştu. O kazadan sağ kurtulmam bir mucizeydi. Tıpkı 12 yıl önce ölen annemin beni uyaran sesini duymam gibi. Doğru sorulan bir soru yarı yarıya yanıtlanmış sayılır. Doğru anlaşılan bir problemin yarı yarıya çözülmüş sayıldığını söyleyen eski bir deyiş vardır. Aynı şey sizin sorularınız için de geçerli. Anlamlı ve doğru bir amaca yönelik bir soru yanıtın büyük bir kısmını da beraberinde getirir. Kötü soru öğrenmek istediğiniz şeyden farklı bir şey soran sorudur. Böyle soruların ya anlamı açık değildir ya da birkaç değişik şekilde yorumlanabilir. Şimdi basit gibi görünen ama yanıltıcı olan bazı soru örneklerine bakalım. Alıştırma 5. Yanıltıcı soruların düzeltilmesi. Aşağıdaki soruların hepsi birden fazla anlam içeriyor. Birkaç dakika boyunca bu soruları inceleyin ve her biri için daha kesin anlamlar taşıyan alternatifler hazırlayın. Yeterli param olacak mı? Mutlu olacak mıyım? Yeni işi kabul etmeli miyim? Sanatçı olsam mı? Evlenip çocuk sahibi olacak mıyım? Düşüncelerinizi defterinize yazın ve lütfen bunu şimdiki bölümü okumadan önce yapın. Sayfaların başına alıştırma 5 yazmayı da unutmayın. Bu alıştırmayı şimdi birlikte inceleyelim. Aşağıdaki her sorunun basit bir incelemesi var. Ancak kuşkusuz sizin de etkileneceğiniz noktalar olacaktır. Yeterli param olacak mı? Yeterli çok göreceli bir kavram. Ne için yeterli? Faturalarınızı ödemek için mi? Komşularınıza gösteriş yapmak için mi? Yeterli paranız olduğunu hangi ölçüye göre karar vereceksiniz? Bu sorunun daha kesin biçimleri şunlar olabilir. Ne zaman ya da ne zaman istediğim yaşam tarzını rahatça karşılayabilecek kadar param olacak? Bu soruların bile yanıltıcı yönleri olabilir. Örneğin belki de 10 yıl sonra emekliye ayrılacak kadar paranız olacak ama işinize öyle bağlanmış olacaksınız ki ayrılmak istemeyeceksiniz. Asıl sormak istediğimiz soru ne zaman çalışmayı bırakıp emekliye ayrılacak kadar param olacak iken ne zaman çalışmayı bırakacağım ya da ne zaman emekli olacağım gibi bir soru da sormuş olabilirdiniz. İkinci soru, mutlu olacak mıyım? Başınızdan öyle bir yaralanabilirsiniz ki tahtaya vurun, kaygılanma ve üzülme yetinizi kaybedebilirsiniz. Böylece hep mutlu olursunuz ya da ahlaki açıdan öyle bozulursunuz ki artık hiçbir şeyi umursamaz ve bu yüzden mutlu olursunuz. Gördüğünüz gibi mutluluk bile yeterince kesin bir tanımlama değil. Sorunuzu hayatımdaki tüm etmenler ne zaman beni tatmin eder gibi bir duruma gelecek ya da hayatımda nasıl mutluluk yaratabilirim ya da mutlu olmamı engelleyen şey ne şeklinde değiştirebilirsiniz. Aldığınız yanıt asla mutlu olmayacağınıza işaret etmekteyse de içinde başka yanıtlar da içerir. Senin bir şeyden hoşnut kalabileceğini sanmıyorum. Çünkü açık vereceğinden korkuyorum. Açık versen de vermesen de kendini hep tetikte hissettiğine göre mutlu olmak için öncelikle bu tavrından kurtulmaya çalışmalısın. Yeni işi kabul etmeli miyim? Meli eki sorun yaratıyor. Bir şeyi yapma zorunluluğu sizin diğer yargılarınıza göre değişir. Bu soruyu şu şekillerde değiştirebilirsiniz. Benim için önemli olan düzenli bir ortamda çalışmak. Yeni işi kabul etmeli miyim? Benim için deneyim kazanmak alacağım maaşın miktarından daha önemli. Yeni işi kabul etmeli miyim? Aileme daha çok zaman ayırmak istiyorum. Yeni işi kabul etmeli miyim? Yanıtınız pek çok bilinçli ya da bilinçsiz yan soruyu da beraberinde getirecektir. Gördüğünüz gibi öncelikle niçin iş değiştirmek istediğinizi ve yeni işinizden ne beklediğinizi düşünmelisiniz. Ancak bundan sonra olumlu beklentinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorabilirsiniz. Sanatçı olsam mı? Diğer soruların yanlışlığı birkaç anlama birden gelmeleriydi. Örneğin bu soruda çok başarılı olmasanız da sanatçı olmaktan çok hoşlanabilirsiniz. Eğer kriteriniz başarıysa soruya bunu da eklemelisiniz. Bir sanatçı olsam başarılı olur muyum? Soru yine de tam doğru değil. Başarı demekle neyi kastediyorsunuz? Başarıyı neyle ölçüyorsunuz? Belki de aşağıdaki bu açıdan daha doğru bir soru. Sanatçı olup olmayacağıma karar verirken neleri göz önüne almalıyım? Evlenip çocuk sahibi olacak mıyım? Birleşik sorular da sorun yaratır. Çünkü sorunun yarısının yanıtı evet, diğer yarısının yanıtı hayır olabilir. Kiminle, nasıl bir aile kuracağım? Çok daha iyi bir soru. Gördüğünüz gibi sorularınızın sadece dil bilgisi kurallarına uyması ya da mantıklı olması da yeterli değil. Bir soru hazırlarken mantığın yanı sıra pek çok duygu ve beklentiyi de soruya katarsınız. Alıştırma 6. Kendinizi daha iyi tanımak. Uzun ve derin bir nefes alın. Zihninizin durulmasına, hafızanızın uyanmasına izin verin. Bilinç dışınızın sorduğunuz sorunun yanıtını oluşturan bilgi için gereken anıları sağlayacağına güvenin. Bırakın 53. sayfada bu alıştırma için hazırlanan sorunun anlamını oluşturan tüm parçalar zihninize doluşsun. Ama sakın bu alıştırmayı bitirmeden 53. sayfayı bakmayın. Bu satırları okurken aklınıza bir anı geldikçe durun ve bu anıyı ya da duyguyu kaydedin. Algılarınız serbestçe dolaşmak istiyorsa bırakın dolaşsın. Başka bir anıya rast gelecektir nasıl olsa. Aklınıza gelenlerin yaşanmış olaylar olması önemli değil. Hayal ürünü de olabilir. Defterinize en az 4 anı yazın. Bu alıştırmayı bitirdiğinizi hissettiğinizde 53. sayfayı açın. Hangi sorunun yanıtını aradığını göreceksiniz. Bir öğrencinin yanıtı. Aşağıdaki yanıtı veren 50 yaşlarında bir erkekti. Çocukken annemin bana bir şeyler anlatışını anımsıyorum. Annemin ilgisini ta içimde hisseder, anlamama yardımcı olmak için çabaladığını görmek çok hoşuma giderdi. Ne açıkladığı pek de önemli değildi. İkimizin baş başa olduğumuz o zaman dilimini seviyordum. Bir masada bir sürü insanla birlikte oturuyorum. Oradan uzaklaşmak istiyorum. İnsanları umursamamak da elimde değil. Çünkü bana bir sürü soru soruyorlar. Akşam yemeği servisi yapılıyor ve iştah kaçırıcı bir yemek. Mart Vineyard adasında bir kumsaldayım. Dalgalar sanki beni alıp götürüyor. Arkamda konuşan arkadaşlarımın sesi ise beni olduğum yere bağlıyor. İçimde hem hüzün hem de umut ve heyecan gibi bir duygu var. Değiştiğimi hissediyorum. Altıncı duyu iş başında. Bir öğrencinin yaşadıkları. Laura'nın hafta sonu kurslarına katılıyordum. Laura bize kurs süresince sosyal etkinliklerimizi biraz kısıtlamamızı söylemişti. Yine davet edildiğim bir partiye gitmemezlik edemedim. Açık büfeden tabağımı doldururken ansızın kendimi sarhoş gibi hissettim. Düşüncelerimi kontrol edemiyor, etrafımda olup biteni doğru dürüst algılayamıyordum. Birkaç kişiyle biraz sohbet ettim, bir şeyler yedim ve eve döndüm. Ertesi gün partinin ev sahibi beni aradı ve konuklardan birini çok şaşırttığımı söyledi. Dediğine göre bir konuğu kendi şirketini kurduğu için kutlamışım. Oysa adam daha o sabah kendi işini kurmaya karar vermiş. O an için bu planını işvereninden gizli tutmak istediği için karısının ve ortak olmayı düşündüğü kişinin dışında hiç kimseye bir şey söylememiş. Benim bunu nasıl bildiğimi bir türlü anlayamamış. Ona Laura'nın kursundan söz ettim. Benden Laura'nın telefon numarasını istedi. O yaz Laura'nın kurslarından birine başladı. Şu anda tüm kararlarını 6. duyusundan yararlanıyor ve gitgide büyüyen şirketinin başarısını bu tekniklere borçlu olduğunu söylüyor. Örnek öğrencinin yaptığı değerlendirme. Bir öğrencinin sorularının sizinkilerden farklı olduğunu unutmayın. Kendisi sorusunu daha anlamlı olması için şu şekilde değiştirdi. Elbette sınıf emirlere karşı gelmiş olmak için çok geniş anlamı olan bir soru sormalıydım. Aslında öncelikle sormam gereken soru da buydu. Soru sürekli mücadele etmemin nedeni neydi? Biri sorumu okur diye daha açık şekilde sormak istemedim. İlk anı, çocukken ilgiye karşı duyduğum açlıkla ilintili ve bu açlığın nasıl giderildiği açıkça görülüyor. İkinci anı, bu zaman dilime dışındaki hayatın ne kadar iştah kaçırıcı olduğunu anlatıyor. Üçüncüsü ise gerçek ve olasılık, yani geçmiş ve gelecek arasındaki gerilimle ilgili. İnsanın geçmişini de geleceğini de özlemle düşünebileceğine, mutluluğu ise yalnızca şimdiki zamanda bulabileceğine dikkat çeken bir anı. Aslında kendi kendime şu anda değişebileceğimi söylüyorum. Sanırım sorumu şu şekilde değiştireceğim. Şu anda daha mutlu olabilmek için nasıl değişebilirim? İyi sorularda bulunması gereken özellik. Sonuç olarak iyi bir soru sormak istediğiniz şeyi dile getiren sorudur. Tıpkı bir bilgisayarla çalışır gibi 6. duyunuza da doğru komutlar vermelisiniz.